Ayrım 10.
Aynı çekmeceden cehennemin 16 ve 17. kantolarının müsveddelerini çıkardı. Sayfaların kenarlarında son Dante seansında aldığı notlar vardı. Longfellow şiir yazmayalı epey olmuştu. Fields, Longfellow'un en ünlü şiirlerini bir kitapta toplayarak yayımlamış ve şairden yeni şiirler alma umuduyla onu yol kenarındaki bir handan öyküleri tamamlamaya teşvik etmişti. Ama Longfellow artık yazabileceğine inanmıyordu. Umurunda da değildi. Dante'yi çevirmeye 25 yıl önce kendi şiirlerini tanıtmak için başlamıştı. Minnehaha'larını, Priscilla'larını, Evangeline'lerini. Son 4 yıldır ise Dante hayatının tek uğraşı haline gelmişti. İkinci ve son kahvesini koyarken Francis Child'ın İngiltere'deki arkadaşlarına söylediği iddia edilen bir söz geldi aklına. Longfellow'la arkadaşları Toskana'nın hastası olmuşlar. Dante'nin Milton'dan üstün olduğunu söylemeye cüret ediyorlar. İngiliz ve Amerikalı alimlere göre Milton dinsel şairlerin en büyüğüydü. Ama Milton cehennemi tepeden, cenneti ise aşağıdan bakarak yazmış, içlerine girmemişti. Arthur Hugh Clough, köşe başındaki yazarlar odasında Child'ın o sözünden bahsedince kimseye zarar gelmediği sürece diplomatik olmayı yeğleyen Fields kahkahayı basmıştı. Ama Longfellow sinirlenmişti. Longfellow tüy kalemini mürekkep hokkasına batırdı. 3 tane çok güzel hokkası vardı ama en çok bunu severdi. Bu hokka bir zamanlar Samuel Taylor Coleridge'e, daha sonra da Lord Tennyson'a ait olmuştu. Tennyson hokkayı Longfellow'a armağan etmişti. Dante çevirisinin iyi gitmesi dileğiyle. Münzevi Tennyson, ülkede Dante'yi cidden anlayıp takdir eden, komedyayı tamamen okumuş olan az sayıda kişiden biriydi. İspanyollar eskiden Dante'yi severdi ama sonra resmi dogmalar bu sevgiyi boğmuş, Engizisyon'da katletmişti. Fransızlarsa Voltaire yüzünden Dante'yi hala barbar olarak görüyordu. Dante'nin en çok tanındığı yer olan İtalya'da bile çeşitli muhalif gruplar onu kendi emelleri için sahiplenmeye çalışıyordu. Longfellow, Dante'nin tutkunu olduğu Floransa'dan sürgün edildikten sonra İlahi Komedi'yi yazarken en çok iki şeyi özlediğine inanırdı. Memleketini ve sevgilisini. Ama ikisini de bir daha asla görememişti. Dante, İlahi Komedi'yi yazarken yersiz yurtsuz gezinmiş, bazen kullandığı mürekkebi bile başkalarından istemek zorunda kalmıştı. Yeni bir şehre her girişinde Floransa'ya bir daha asla giremeyeceğini hatırlamış olmalıydı. Uzak tepelerin üstünde yükselen feodal şatoların kulelerine baktığında güçlülerin ne kadar küstah, zayıfların ne kadar aciz olduğunu hissetmişti. Gördüğü her dere ve nehir ona Arno'yu hatırlatıyordu. Duyduğu her insan sesinde ona bir yabancı olduğunu hatırlatan tuhaf bir aksan vardı. Dante o şiiri yazarken yurdunu aramıştı aslında. Longfellow zamanını değerlendirmek konusunda oldukça titizdi. Sabahın erken saatlerini yazmaya ayırır, öğlene doğru özel işleriyle ilgilenir, saat 12'ye kadar kimseyle görüşmezdi, çocukları dışında tabii. Şair yanıtlanmamış mektup yığınlarını karıştırdı. İçinde küçük kağıtlara atılmış imzalarının bulunduğu kutuyu yanına çekti. Yıllar önce Evangeline yayınlanmasından beri şöhreti epey artmıştı. Artık yabancılardan sürekli mektuplar alıyordu, çoğu imza istiyordu. Virginyalı bir kadın üstünde portresi bulunan kartvizitini göndermişti. Arkasına "Bunda ne kusur olabilir?" yazmış, altına da adresini eklemişti. Longfellow tek kaşını kaldırarak kadına kutudaki imzalı kağıtlardan birini yorumsuz gönderdi. Aslında gençlik kusuru demeyi düşünmüştü. İki düzine kadar mektubu kapatıp yapıştırdıktan sonra bir başka bayana kibarca bir ret yazdı. Kaba olmayı sevmezdi ama bu kişi 50 imza istemişti. Onları bir akşam yemeğinde konuklarına dağıtmak istediğini yazmıştı. Öte yandan bir başka kadının öyküsü onu gülümsetti. Kadın, kızının yastığında bir tipula sineği bulunca salona koşup "Bay Longfellow odamda" demesini anlatmıştı. Longfellow yeni mektuplar arasında Mary Freer adlı Auburn, New Yorklu genç bir kadının mektubunu görünce sevindi. Onunla geçenlerde Nahat'ta yaz tatili yaparken tanışmıştı. Akşamları kızlar uyuduktan sonra birlikte kayalık kumsalda sık sık yürümüşler, yeni şiirlerden ve şarkılardan konuşmuşlardı. Longfellow kadına uzun bir mektup yazarak üç kızının onu sık sık sorduğunu, ayrıca gelecek yaz tatilini nerede geçireceğini merak ettiklerini söyledi. Mektuplarla ilgilenmeye sık sık ara veriyor, gözü yazı masasının önündeki pencereye takılıyordu. Şair her sonbaharla birlikte yaratıcı gücünün artmasını beklerdi. Sönük şöminesindeki sonbahar yaprakları alevlere benziyordu. Kahverengi duvarlı çalışma odasında vaktin nasıl geçtiğini anlamadığını fark etti. Pencere, Longfellow'un geçenlerde birkaç dönümünü satın aldığı ışıldayan Charles Nehri'ne dek uzanan açık meralara bakıyordu. İnsanlar bu araziyi ileride değerlendirir diye aldığını sanıyordu. Oysa tek istediği o manzarayı korumaktı. Ağaçlarda artık sadece yapraklar değil, kahverengi meyveler, çalılarda sadece çiçekler değil, böğürtlenler vardı. Rüzgarın sesi sert ve erkeksiydi. Bir sevgilinin değil, kocanın sesi. Longfellow günlük programını harfiyen uyguladı. Akşam yemeği bitince hizmetçileri gönderip gazete okumaya karar verdi. Ama çalışma odasının lambasını yaktıktan sonra gazetesiyle sadece birkaç dakika ilgilendi. Transkriptin son sayısında Edna Healy'nin tuhaf ilanı vardı. İlanda Artemis Healy'nin ölümünün ayrıntılarını veriyor, bu bilgileri şimdiye kadar polis şefinin ve diğer yetkililerinin tavsiyesiyle gizli tuttuğunu belirtiyordu. Longfellow gerisini okuyamadı. Oysa sonraki olaylı saatlerde yazıdaki bazı ayrıntıların davetsizce zihnine kazınmış olduğunu fark edecekti. Polis şefinin düştüğü durumdan çok dul kadının haline acıdığı için kesmişti okumayı. 1861 Temmuz'u Longfellow'lar Nahat'ta olmalıydı. Nahat'ta denizden serin bir rüzgar esiyordu. Ama kimsenin hatırlayamadığı sebeplerden dolayı Longfellow'lar sıcak ve güneşli Cambridge'den henüz yola çıkmamıştı. Yandaki kütüphaneden korkunç bir çığlık yükselmişti. İki küçük kız dehşetle haykırmaya başlamıştı. Fanny Longfellow o sıralar 8'inde olan Edith'le ve 11'inde olan Alice'le oturmuş, kızların yeni kesilmiş saçlarını hatıra olarak saklamak için paketliyordu. Minik Annie Allegra üst katta mışıl mışıl uyuyordu. Fanny belki biraz esinti olur diye bir pencereyi açmıştı. Sonraki günlerde yapılan en mantıklı tahmin, çünkü kimse olanları net görememişti, her şey öyle hızlı gelişmişti ki, Fanny'nin yazlık giysisine sıcak bir mühür mumu damlasının sıçradığıydı. Bir anda alev almıştı. Longfellow o sırada çalışma odasındaki masasında oturmuş, yeni temize çektiği bir şiirinin sayfasındaki mürekkep lekesini siyah kum sürerek çıkarmaya çalışıyordu. Fanny yan odadan çığlıklar atarak gelmişti. Alevler içindeki elbisesi doğu ipeğinden yapılma ısmarlama bir giysi gibi üstüne yapışmıştı. Longfellow onu bir kilimle sararak yere yatırmıştı. Ateşi söndürünce titreyen karısını üst kattaki yatak odasına çıkarmıştı. Daha sonra doktorlar tarafından eterle uyutulan karısı pek acı hissetmediğini fısıldadıktan sonra biraz kahve içmiş, ardından da komaya girmişti. Crèche konağının kütüphanesinde düzenlenen cenaze töreni 18. evlilik yıl dönümlerine denk geliyordu. Fanny'nin vücudunda sadece başı yanmamıştı. Güzel saçlarının üstüne turuncu çiçeklerden yapılma bir çelenk geçirilmişti. Şair o günü kendi yanıklarından dolayı yatakta geçirmek zorunda kalmıştı ama salondan gelen hıçkırıkları duyabiliyordu. Dostları, kadınlar ve erkekler sadece Fanny için değil, onun için de ağlıyorlardı. Çıldıracak gibi olmasına karşın hala dikkatliydi. İnsanları hıçkırıklarından tanımaya çalışmıştı. Yüzündeki yaralar yüzünden gür bir sakal bırakmıştı. Sadece onları gizlemek için değil, artık tıraş olamadığı için. gevşek ellerindeki turuncu lekelerin geçmesi uzun zaman alacaktı. Ona başarısızlığını uzun süre hatırlatacaklardı. Yatak odasında dinlenmekte olan Longfellow, sargılı ellerini havaya kaldırmıştı. Neredeyse bir hafta boyunca koridordan geçen çocuklar onun sayıklamalarını duymuşlardı. Neyse ki Annie o zamanlar olanları anlayamayacak kadar küçüktü. Onu neden kurtaramadım? Onu neden kurtaramadım? Fanny'nin ölümünün gerçekliğini kabullendikten, artık kızlarına bakarken ağlamamayı başardıktan sonra bir zamanlar içine Dante'den bölüm bölüm yaptığı çevirileri koyduğu çekmeceyi açmıştı. Dersler için yaptığı çeviriler değersizdi. Ancak şömineyi beslemeye yararlardı. Çünkü onlarda Dante Alighieri yoktu. Henry Longfellow vardı. Hayatından memnun birinin dili, tarzı, ritmiyle yazılmışlardı. Longfellow çeviriye tekrar cennetle başlarken bu kez Dante'ye uygun bir stil bulmaya çalışmış, Dante'nin peşine düşmüştü. Longfellow günlerini masasında geçirirken üç genç kızı, kızların dadısı, sabırlı oğulları artık sabırsız adamlar olmuşlardı. Hizmetçileri ve Dante tarafından izlenmişti. Artık şiir yazmasa da Dante'yi çevirmekten vazgeçemiyordu. Kalemi elinde bir balyoz gibi duruyordu. Kullanılması zordu ama çok güçlüydü. Longfellow kısa süre sonra masasının etrafında dostlarını görmeye başlamıştı. Önce Lowell, sonra Holmes, Fields ve Greene. Longfellow, Dante kulübünü o sıkıcı New England kışlarında oyalanmak için kurduklarını söylerdi sık sık. Böylece kulübe ne kadar önem verdiğini kendi çekingen tarzıyla ifade ederdi. Eleştirilerden ve ayrıntıcılıktan bazen hoşlanmasa da, eleştirmenleri fazla sert davrandıklarında bunu yemek masasında telafi ederlerdi mutlaka. Longfellow, cehennemin en yeni kantosu üstünde çalışmaya devam ederken dışarıdan tok bir ses geldiğini işitti. Trap havladı. Trap, ne oldu dostum? Ama Trap gürültünün kaynağını bulamayınca esneyip başını eğerek Longfellow'un içi kumaş kaplı sıcak şampanya kovasında uzanmayı sürdürdü. Longfellow karanlık yemek salonundan dışarı baktı ama bir şey göremedi. Sonra karanlıkta bir çift göz belirince ve bir ışık parlayınca yerinden sıçradı. İrkilmesinin sebebi sadece karşısında ansızın bir yüz belirmesi değil, o yüzün görünüşüydü. Yüz denilebilirse tabii. Longfellow'la bir an göz göze geldikten sonra ortadan kayboldu. Longfellow hafif bir hayret nidası atınca cam buğulandı. Longfellow gerilerken bir dolaba çarptı. Dolaptaki aile yadigarı Appleton yemek takımı, Fanny'nin babasının düğün hediyesiydi. Tıpkı Crash konağı gibi şangır şungur kırılınca Longfellow haykırdı. Trap var gücüyle havlayarak ortalıkta koşuşturmaya başladı. Longfellow yemek salonundan oturma odasına, oradan da şöminesi yanan kütüphaneye kaçtı. Orada pencerelerden dışarı bakıp o gözleri aradı. Jamie Lowell veya Wendell Holmes'un kapıyı çalmasını ve onu bu saatte rahatsız ettiği ve korkuttuğu için özür dilemesini bekliyordu. Ama elleri titrerken pencerenin ardında görebildiği tek şey karanlıktı. Longfellow'un çığlığı Brattle sokağını çınlatırken James Russell Lowell'un kulakları yarıya kadar banyo küvetindeki suya gömülüydü. Gözlerini kapamış şıpırtıları dinliyor, gençliğinin nereye gittiğini merak ediyordu. Tepesindeki küçük pencere açıktı, gece serindi, Fanny içeri girse onu hemen sıcak yatağına gönderirdi şüphesiz. Lowell şöhreti pek çok şairden daha genç yaşta yakalamıştı. Örneğin Longfellow'la Holmes ondan 10 yaş kadar büyüktü. Genç şair denmeye öyle alışmıştı ki şimdi 48'indeyken kendisine öyle denmemesini tuhaf buluyor, herhalde bir kusur işlediğini düşünüyordu. Günün dördüncü prosunu dalgınca tüttürmeye başladı. Küllerin suya dökülmesini aldırmıyordu. Daha birkaç yıl önce bu küvet ona çok daha geniş geliyordu. Yıllarca önce yukarıdaki rafa sakladığı yedek usturaların nereye gittiğini merak etti. Yoksa Fanny ya da Mab sandığından daha mı olgundu? Yıkanırken sık sık aklından karanlık düşünceler geçtiğini tahmin etmiş olabilirler miydi? Lowell gençliğinde karısıyla tanışmadan evvel yelek cebinde strychnin taşırdı. O bir damla kara kanın zavallı annesinden miras kaldığını söylerdi.
O zamanlar bir keresinde şakağına namlu dayamış ama tetiği çekmeye korkmuştu. Bundan hala utanıyordu. Böylesine geri dönülmez bir eylemi yapabileceğini sanmakla kendini fazla büyük görmüştü. Maria White Lovell ölünce 9 yıllık kocası kendini ilk kez yaşlı hissetmişti. Sanki ansızın bir geçmişi, şu anki hayatına yabancı bir şey olmuştu. Lovell hissettiği karanlık duyguları Dr. Holmes'a açar, ondan tavsiye alırdı. Holmes geceleri 10.30'da yatmasını ve sabahları kahve yerine soğuk su içmesini söylemişti. Wendell'ın doktorluğu bırakıp profesörlük yapması daha iyi olmuştu. İnsanların acılarına fazla tahammül edebilen biri değildi. Maria'nın ölümünden sonra Mabel'la Fanny Dunlop ilgilenmişti. Böylece Lovell'ın gözünde Maria'nın yerini dolduran biri olmuştu elbette. Lovell'ın yeni ve daha sade bir yaşama geçmesi sandığı kadar zor olmamıştı. Bu yüzden pek çok arkadaşı onu suçlamıştı. Ama sonsuza kadar yas tutamazdı. Lovell duygusallıktan tüm benliğiyle tiksinirdi. Hem işin gerçeği artık Maria'yı gerçek gibi görmüyordu. O bir hayal, bir fikir, şafaktan önce gökyüzünde solan yıldızlar gibi hafif bir parıltıydı. Beatrice'im diye yazmıştı Lovell günlüğüne. Ama buna inanmak bile enerji istiyordu. Bu yüzden kısa süre sonra Maria'yı pek düşünmez olmuştu. Lovell'ın Maria'dan Mabel dışında 3 çocuğu daha olmuştu. Bunlardan en uzun ömürlüsü 2 sene yaşamıştı. Son çocuğu Walter, Maria'dan 1 yıl sonra ölmüştü. Fanny ise evlenmelerinden kısa süre sonra düşük yapmış ve kısır kalmıştı. Yani Lovell'ın kısır ikinci karısı tarafından yetiştirilen tek bir çocuğu, bir kızı vardı. Mabel küçükken Lovell onun karakterli, güçlü, kaba, çamurdan pastalar yapan, ağaçlara tırmanan bir afacan olmasını istemişti. Ona yüzmeyi, kızak kaymayı ve günde 30 kilometre yürümeyi öğretmişti. Ama Lovell'ların şimdiye kadar hep erkek çocukları olmuştu. Jamie Lovell'ın Kuzey Ordusu'nda savaşıp ölen 3 yeğeni vardı. Kaderdi bu. Lovell'ın dedesi Massachusetts'teki ilk kölelik karşıtı yasayı kaleme alan kişiydi. Ama J.R. Russell'ın hiç oğlu olmamıştı. Çağın en büyük davasına katkıda bulunacak küçük James Lovell'lar yoktu. Walt birkaç ay çok sağlıklı görünmüştü. Yaşasa Dr. Holmes'un oğlu yüzbaşı Wendell kadar uzun boylu ve yiğit olacaktı mutlaka. Lovell bıyığının kenarlarını çekiştirmeye başladı. Islak dudakları bir sultanınkiler gibi kıvrıldı. The North American Review dergisinin vaktini ne kadar çok aldığını düşündü. El yazmalarını ve yazıları okumak onun gibi yetenekli birine layık bir iş değildi. Aslında ilk başta bu işleri daha titiz olan diğer editör Charles Elliot Norton'a bırakmıştı. Ama Norton daha sonra karısının sağlığına kavuşması için bir Avrupa gezisine çıkmıştı. Lovell başkalarının yazılarındaki stil, gramer ve noktalama işaretleriyle ve yazılarını yayımlatmak isteyen yetenekli ve yeteneksiz arkadaşlarıyla uğraşmaktan yazmaya vakit ayıramaz olmuştu. Öğretmenlik rutini de şair ruhunu köreltiyordu. Harvard şirketinin baskısını her zamankinden çok hissediyordu hayatında. Sanki beynine bir sürü Kaliforniyalı göçmen girmiş şamata yapıyor, onu kazmalarla, küreklerle, tırmıklarla kazıyor ve çiziyorlardı. Aynı zamanda lanetliyorlardı da galiba. Holmes'un hayal gücünü geri kazanmak için tep yapması gereken bir yıl boyunca bir ağacın altında uzanıp sadece manzara seyretmekti. Hawthorne'u Concord'da son ziyaret edişinde dostunu kıskanmıştı. Çünkü evinin tepesine yaptırdığı kuleye ancak bir tavan kapağından girebiliyordu. Romancı kuledeyken kapağın üstüne ağır bir koltuk çekiyordu. Lovell merdivenden yaklaşan hafif ayak seslerini ve banyo kapısının biraz daha açıldığını fark etmedi. Fanny içeri girip kapıyı kapadı. Lovell suçluluk hissiyle doğrulup "Burası esmiyor güzelim," dedi. Fanny'nin doğlularınki gibi çekik ve ayrık gözlerinde kaygı vardı. Bahçıvanın oğlu Jamie geldi. Sana bir şey diyecekmiş. Ne olduğunu söylemedi. Müzik odasında bekliyor. Zavallıcık nefes nefese kalmış. Lovell bornozunu giyip basamakları ikişer ikişer indi. Müzik odasındaki delikanlı konsere hazırlanan kaygılı bir müzisyen gibi piyanonun başında duruyordu. Uzun boylu ve hantaldı. Tavşan dişliydi. Rahatsız ettiğim için çok özür dilerim. Brattle'dan dönerken Crash konağından bir ses duydum. Gidip Profesör Longfellow'a her şey yolunda mı diye soracaktım. Herkes çok iyi bir insan olduğunu söylüyor ama onunla tanışıklığımız olmadığından... Lowell paniğe kapıldı. Kalbi küt küt atmaya başladı. Çocuğu omuzlarından tutup "Nasıl bir sesti evlat?" dedi. Büyük bir gürültü, sanki bir şey devrilmiş gibi. Delikanlı sesi el kol hareketleriyle tarif etmeye çalıştı ama başaramadı. O küçük köpek, adı Trap'ti değil mi, havlayıp duruyordu. Bir de bir çığlık duydum galiba efendim. İnanın yalan söylemiyorum. Lowell çocuğa beklemesini söyledikten sonra gardırobuna koşup terliklerini ve normalde Fanny'nin giymesine estetik sebeplerden ötürü izin vermeyeceği bir pantolonunu kaptı. "Jamie, bu saatte çıkma," dedi Fanny Lowell. "Son günlerde insanlar boğazlanıyor." "Longfellow'un başına bir şey gelmiş galiba," dedi Lowell. Fanny sustu. Lowell, Fanny'ye yanına ev tüfeğini alacağına söz verdi. Tüfeği omzuna astıktan sonra bahçıvanın oğluyla birlikte Brattle sokağına gitti. Longfellow kapıyı açtığında hala epey sarsılmış haldeydi. Lowell'un tüfeğini görünce daha da sarsıldı. Sorun çıkardığı için özür dileyerek olayı hiç süsleyip püslemeden anlattı. "Carl," dedi Lowell, bahçıvanın oğlunu tekrar omuzlarından tutarak, "hemen karakola koş, bir devriye polisi göndersinler." "Gerek yok," dedi Longfellow. Son günlerde hırsızlık olayları epey arttı Longfellow. "Polis mahalleyi bir kontrol etsin bakalım. Bencillik yapma." Lowell, Longfellow'un biraz daha direnmesini bekliyordu ama böyle bir şey olmayınca Carl'a bakıp başını salladı. Carl koşarak Cambridge karakoluna gitti. Crash konağının çalışma odasında Lowell, Longfellow'un yanındaki bir koltuğa çökerek bornozunun önünü kapadı.